Ayrım 38, sayfa 483. Vartan güneş doğarken kalktı ve Kevork'la görüşmek zorunda oluşu canını sıktı. Papaz ona aynı ilahi inanca güvenmesini vaat edebilir ve arkasından çektiği tüm yoksullukları ayrıntılıyla anlatabilirdi. O zaman şöyle cevap vermekten kendini nasıl alıkoyacaktı? Benim artık hayal kurma hevesim yok. Ve devam ederek, ben yaşanan felaket hakkında yeterinden fazlasını biliyorum zaten. Kendini yorgun hissettiğini, sakin bir hayat sürme şansını yakalamayı hayal ettiğini söylerse papaza bu tanrıya küfretmek gibi gelecekti. Bu nankör görevi bir an önce arkada bırakmak üzere Vartan erken saatlerde küçük kiliseye girdi. Kilise şehrin eski doğu sınırında pazarı ve kervansaraya uzak olmayan bir yerdeydi. Üzerinde rüzgarın toz bulutları estirdiği kaldırımsız yollar eski tente ve tahtalardan oluşmuş barakalar arasından geçiyordu. Orada burada kurumuş topraktan yapılmış evler ve kerpiç kulübeler iğreti binalara yaslanıp zorluyordu. Yoksulluğun bir resmiydi bu. Ancak birkaç detay Vartan'ın ilk izlenimini zayıflatıyordu. Arsalarda küçük sebze bahçeleri yapılmıştı. Tavuklar eşiniyor ve kapı önlerinde gagalıyordu. Bir köpek havlıyor ve bazı teneke damlardan ince duman bulutları yükseliyordu. Barak El Armen. Vartan şimdi bu durumda papazı ziyaret etmek yerine bu insanlar arasında karışmayı, onlarla hiç konuşmadan aralarından geçmeyi tercih ederdi. Belki de gelecekteki evinin duvarını yapan bir adama yardım etmek için kulları sıvayabilirdi. Kevork'un kapısını çalmadan önce biraz daha beklemeye karar verdi ve bir çeşmenin kenarına oturdu. Bir Ermeni kilisesi için çan kulesinin esas binadan 20 metre uzakta bulunması alışıldık değildi. Vartan binanın stilini yakından inceleyince kilisenin muhtemelen önceleri eski Suriyeli yoksullar tarafından kullanılmış olduğuna karar verdi. İki kadın kapı yerine bir perdesi olan bir evden ellerinde kovalarla çıkıyordu. Çeşmenin yanındaki yabancıyı görünce durdular. Aralarında anlaştıktan sonra yavaşça adama doğru gittiler. Arap geleneğine göre baştan aşağıya hafif siyah bir kumaşa bürünmüşlerdi ve alçak sesle birkaç kelime Ermenice konuşuyorlardı. Biri olgun bir yaşa ulaşmıştı ve güneş buruşuk derisine kiremit kırmızısı bir renk vermişti. Diğeri muhtemelen kızı veya geliniydi. Belki 40 yaşlarındaydı. Vartan ayağa kalktı ve kadınlar kendilerini daha rahat hissetsinler diye birkaç adım uzaklaştı. Çeşmeye vardıklarında onları ana dilinden selamladı ve kovalarını doldurmayı önerdi. Kısa bir tereddütten sonra kabul ettiler. Vartan kovalardan birini metal borunun altına koyarken sordu. Bu önümüzdeki Kevork'un kilisesi mi? Daha yaşlı olanı tiz bir sesle evet diye cevap verdi. Kısa bir susmadan sonra özür dileyerek devam etti. Biz sizi bir Türk sandık. Ben de sizi Arap. Zayıf bir yüzü ve ateşli gözleri olan daha genç olanı gülmek zorunda kaldı. Dişleri çürük izleri taşıyordu. Bu gülme Vartan'ın kulaklarında bütün senfonilerden daha güzel bir çınlama yarattı. Yaşlı olanı ciddi bir ses tonuyla devam etti. Bugünlerde hiç kimseye kim olduğunu göstermemek daha iyidir. Vartan ona anlayışlı bir baş sallamasıyla cevap verdi. Burada Sivas'tan gelen insanlar tanıyor musunuz? Her iki kadın düşünceli birbirlerine baktılar. Sanmıyorum dedi genç olanı. Annem ve ben Keki'den geliyoruz. Köylerinin adının geçmesi yüzüne geçici bir gölge düşürdü, sonra ekledi. Bunu siz Kevork'a sormalısınız. Halep'te yaşayan bütün Ermenileri tanır. Evi nerede? Evini bir aileye bıraktı. Şimdi karısıyla birlikte kilisede kalıyor. İhtiyar kadın ona kilise levazım odasının kapısını çalın diye tavsiye etti. Kilisenin sağ tarafını gösterdi. Çan kulesinin arkasında. Kovanızı taşısam mı? Tavuk sesine benzer bir kahkaha attı. Gücünüzü tasarruf edin genç adam. Ben bundan daha zor olan işleri de yaptım. Karşılıklı şans dileyerek vedalaştılar ve Vartan ihtiyarın ona göstermiş olduğu yere gitti. Binalar üzerinde sonbaharın son yağmurlarında kaldırımlar arasında çayırlar filizlenmiş olan dörtgen bir avluda kurulmuştu. Soluk siyah bir papaz cübbesi içinde bir ihtiyar taştan bir sıranın üzerinde oturuyor ve gazete okuyordu. Kaldırımdan gelen sandalye seslerini duyunca dönüp baktı. Sol gözü yoktu. Düz göz kapağı yanağına yapışmış görünüyordu. Bakışı keskin olan adamın tüm canlılığı öteki gözüne toplanmıştı. Göğsünün yarısını örten dar beyaz sakalı bir kuru kayısı misali altın rengi ve kırışık olan kemikli yüzünü uzatmıştı. Ziyaretçisine Türkçe konuştu. Genç adam, böyle erken saatte sizi buraya sürükleyen sebep nedir? Vartan fesini çıkarırken Ermenice cevap verdi. Dostane bir amaç. Kevork kalkmak istedi. İzin verin. Yanınıza oturayım peder. Lütfen oğlum. El sıkıştılar. Vartan onun yanındaki banka oturdu. Taş soğuktu. Konuğunun kim olduğunu öğrenmek isteyen papaz koklamaya başladı. Ve ağzını sulandıran olağan dışı aromanın onun çok arzu ettiği şey olup olmadığını düşündü. Tam da düşündüğünüz şey dedi Vartan ve ona kahverengi kağıt içinde bir paket verdi. Kahve diye bağırdı papaz. Paketin köşesini yırttı. Eklemleri şişmiş parmakları arasında tozdan bir tutam aldı ve burnuna tuttu. Kahve. Bundan iyisi olamazdı. Uzun zaman var ki hiç içmedim. Vartan, Kevork'un bu tutkusunu, insanların uğradığı bu felakete rağmen mesleğini sürdürmeyi başarmış olan Urfa'daki siyah tamircisi o Ermin'den öğrenmişti. Lusaper, Lusaper. Adamın bu ısrarlı çağrısı üzerine tahminen 60 yaşlarında bir kadın levazım odasından aceleyle çıkıp koşarak geldi. Bakışı üzgün ve yorgundu. Buruşuk yanakları, boynunun ve kollarının derisi bir zamanlar çok şişman olduğunu ve yakın zaman içinde görünür şekilde zayıfladığını gösteriyordu. Bir elini göğsüne bastırdı ve onu boşuna korkuttuğu için kocasını azarladı. "Bak," dedi coşkulu bir biçimde. "Dostumuz bize hediye olarak kahve getirmiş." Kocasıyla birlikte sevindi ve başını sallayarak Vartan'ı selamladı. "Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bize kahve pişirmek ister misin?" "Nasıl içersiniz?" diye sordu kadın Vartan'a. "Az veya çok şekerli." Vartan itiraz etti. "Zaten çok az. Onu kendiniz için saklayın." Kevork karısına "Az şekerli yap," dedi. Vartan'a dönerek ekledi. "Birlikte içelim." Bu zamanın bir belirtisidir. Vartan bu sözlerin ne anlama geldiğini anlamadı. Kendini tanıttı. "Sizin kim olduğunuzu çoktan tahmin ettim," dedi papaz. Omzuna dostça vurdu. Zayıf yapısını gösterdiğinden çok daha güçlüydü. "Yurt dışında davamıza büyük katkılar sağlayan makaleler yazıyorsunuz. Sizi nihayet tanıdığıma çok sevindim oğlum." "Bilmukabele muhterem peder," diye cevap verdi Vartan ve ona elini verdi. Daha fazla oyalanmak istemediği için hemen ziyaretin sebebine geldi. "Size Urfa'dan haberler getirdim." Kahvenin tadını çıkarmayı bekleyemeyen papaz "hemen," diye cevap verdi. "Ailemi aradığım size söylendi mi?" "Bir kere değil. Önce direniş ağı vasıtasıyla, sonra da papaz Matthews üzerinden. Yanılmıyorsam dere tepe dolaştınız." Vartan üzgün bir şekilde "boşuna," dedi. "Size nasıl görünüyor?" "Hiçbir şey bildiğim yok oğlum. Üzgünüm. Aileniz ya Halep'te ya da çevresinde bir yerdedir. Bunu size garanti edebilirim." Sağlam gözü konuğuna inceleyerek baktı. Yumuşak bir sesle devam etti. "Endişelenmeye son vermelisin oğlum. Sabırsızlığını zor dizginleyen Vartan ya da Tanrı'ya güven, öyle mi?" dedi. Kevork'un sesi endişeliydi. Diğerleri arasında. Vartan cevap vermediği için papaz devam etti. "Yeniden yaşamaya başlamalısın oğlum. Söylemesi kolay." Papaz kapıya baktı. Kahve niçin bu kadar gecikmişti? Su çoktan kaynamış olmalıydı. "Kendinize yeni bir görev aramalısınız. Duyduğuma göre, yani teşciler üzerine daha fazla makale mi? Siz neler gördüğünüzü kesinlikle bana anlatmak istersiniz. Tekrar yazmaya başlamaktan anladığınız bu mu?" Vartan'ın sert ses tonu sabırsızca yeniden kapıya bakan papaza itidalini kaybettirmedi. "Haklısınız oğlum. Dert yanma zamanı geçti." Papazın kendisine itiraz ettiğini düşünen Vartan konuştuğu adama şaşkınca baktı. "Bununla ne kastediyorsunuz?" Kevork bir kere daha Vartan'ın omzuna vurdu ve gizemli bir edayla konuştu. "Konuşacak daha çok şeyimiz var. Sen ve ben. Aceleniz yoksa..." "Tüm öğleden önce zamanım var. Bu harika." Papazın karısı emin olmayan adımlarla levazım odasından çıktı. Çok değerli içecekten hiç dökmemek için korkuyla yürüyordu. Her iki adama ağzına kadar dolu iki kahve fincanı getirdi. Fincanları eskiydi çünkü papaz ve karısı cemaatin tüm üyeleri gibi yokluk sınırında yaşıyordu. "Tanrı'nın verdiklerine şükür," dedi papaz. Kokusunun tadına varmak için buhar çıkan fincanı burnuna götürdü. Huşu içinde gözünü kapadı ve kahvenin tadını çıkardı. Birkaç saniye sonra konuştu. "Eğer bir şeyden yoksun kalınmışsa her zaman önce onun tadına varmalı." Lusaper'in duygulu bakışları altında küçük yudumlarla içtiler. Papazın dudakları neredeyse fincana hiç değmiyordu. İçmeden önce sıcak kahveyi soğutmak için üfledi. Papaz fincanı karısına verirken, "Sizinle cemaatin arasında bir gezinti yapmak isterdim Sayın Vartan." "Sivas'tan aileler var mı burada?" "Çok az. Ben bu insanlara sordum. Size de bana söylediklerinden farklı bir şey söyleyemezler." Vartan çifti levazım odasına kadar izledi. Kocası Tanrı evinde oturmayı reddettiği için Lucifer'in mecburen ev olarak düzenlediği odanın bir duvarının yanında saman bir yatak duruyordu. Masa ve iki sandalye, duvara asılı toprak çömlekler ve kömür mangalı odayı tamamen doldurmuştu. Sadece bir aynı elbisesi, aynı zamanda kilo olarak da kullanılan dolapta asılıydı. Vartan, dar katlanmış küçük kağıdı astardan çıkarmak için ceketinin bir dikiş yerini ayırdı. Saklaması için karısına vermeden önce Kevork haber kağıdını hızla aldı. Yeniden dışarı çıktıklarında Vartan papaza sordu. Karım ve oğlum için bana ne tavsiye edersiniz? Üzüntüsüne rağmen Kevork ona gerçek düşüncesini söylemekte kendini görevli hissetti. Ben zalim olmak istemem evladım ama siz artık onlar için hiçbir şey yapamazsınız. En azından savaş bitmeden önce karınız ya Fırat'ın güneyindeki dağlarda ölüme gönderilen bahtsızların arasındadır ya da Mezopotamya, İran veya Filistin'e kaçma şansını bulmuştur ya da belki papaz tereddüt etti. Birçok Ermeni kadının başına geldiği gibi isteyen bir erkeğin sevgisi olabileceği düşüncesini kendine sakladı. Birçok ihtimal var. Bunu benim kadar siz de biliyorsunuz. Siz hala çok endişeli olabilir, gücünüzü harcayabilirsiniz. Ama sonuçta hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz. Siz çoğu insanımızın kaderini paylaşıyorsunuz. Sadece bekler ve umut edersiniz. Konuğunun tepkisi onu germişti ama karşılık vermedi. Kevork Vartan'ın başlangıçta düşündüğü ama henüz adını koymaya cesaret edemediği şeyi sadece yüksek sesle ifade etmişti. Vartan cümleleri içine attı. Söylediklerimi siz de uzun zamandır biliyordunuz, dedi papaz. Elbette. Vartan dalgınlaşmıştı. Zor işitili bir sesle cevap vermişti. Kevork sevgi dolu bir tavırla elini omzuna koydu ve devam etti. Kalbinizi kendinizi haksızlık ederek taşıdığınız suçluluk duygusundan kurtarınız. Çeşmeden geçtiler ve aslında sadece biraz daha geniş bir yol olan, rengi birbiriyle kaynaşmış evler arasında uzanan tozlu cadde boyunca yürüdüler. Kevork girmesi için Vartan'a kolunu sundu. Bunu yürürken desteğe ihtiyacı olduğu için yapmamıştı. Çünkü o Trabzon'dan buraya yaya gelmişti. Aksine bu davranışı aralarındaki güveni ve güçlü samimiyeti göstermek içindi. Papazın yaşlı kalbinde çok şey sadece yazılarıyla artık çok iyi tanıdığına inandığı bu aydın adamın anlayabileceği Vartan'ın ya onaylayıp ya da dağıtabileceği kuşkulu düşünceler vardı. Başlangıçta neredeyse bir yıl boyunca binlerce sürgün kafilesi geldi. Sonsuz kafileler, solup taşan tren vagonları, Halep'teki Ermeniler tehcire tabi tutulmamıştı. Yapabilecekleri tek şeyi yaptılar, insanlarını kabul ettiler. Fazla gelenler eski hanlarda veya açık havada kamplarda çileli bir yaşama başladılar. Resmi makamlar çoğaldıklarını görünce onları çöle veya çöl kadar kötü olmayan güneydeki vilayetlere gitmek zorunda olan kafilelerle birleştirdiler. Vartan çok saygılı bir üslupla "Bu konuda ben önceden bilgilendirildim," dedi. Bu konuda konuşmayı istekli değildi. "Beni yanlış anlıyorsunuz evladım. Size bu trajik olayları anlatmak gibi bir niyetim yok. Söylemek istediğim daha birkaç ay öncesine kadar ölü gömmekten başka bir şey yapmadığımızdır. Ama şimdi çevrenize bakın. Yeni bir semt oluşuyor ve hayat yeniden başlıyor." Kapısı hala takılmamış olan bir çerçeveye vurdu. Bir kadın sesi onları içeri davet etti. Papaz perde görevi gören kilimi yana itti ve Vartan'a onu izlemesini söyledi. Toprak zeminli odada mobilya olarak bir saman döşek vardı. Üzerinde kolunda bir kundak çocuğuyla bir kadın oturuyordu. Kadının yüzü gergindi ama papaza gülümsedi. "Bu sabah nasılsın?" "Çok iyi peder. Ya küçük?" "O doymak bilmez biri. Sürekli emiyor." Kevork genç anneye mutluluk dileyen Vartan'ı takdim etti ve açıkladı. "Anne, tehcir sırasında 6 çocuğunun ölümünü yaşamak zorunda kaldı. 41 yaşındadır ve Suriye'ye yakın bir çarşıda kuyumcu olarak çalışan kocası Nazar'la birlikte yeni bir aile kuruyor." Kadın papazı tepkisiz dinliyordu. Vartan'a attığı bir bakış güvensizliği ve gururu aynı anda yansıtıyordu. Bebek uyandı ve ağladı. Annesi "emme saati," dedi ve onu örttü. Her iki adam yüzünü buruşturan süt çocuğuna yakından bakmak için ona eğildiler. Sonra kadına veda ettiler. Tekrar dışarı çıktıklarında Vartan papaza şunu söyledi. "Bu gerçekten insanın içini sevinçle dolduran bir manzara. Ama siz bana bir şey ispatlamak zorunda değilsiniz." "Kevork, halkımızın harabeler üzerinde yeni bir hayat kuracak gücüne ben de inanıyorum. Tarihte bunun sayısız örnekleri var." "Ben sana bir şey ispatlamaya çalışmıyorum," diye yavaşça cevap verdi papaz. "Aksine ben size bırakıyorum. Fakat burada olmaz. Başka bir yere gidelim." Vartan'ın kolunu tuttu ve onu evin arkasına çekti. Satranç tahtasına benzeyen küçük avluları birbirinden ayıran kulübelerin çitsiz bahçelerinden geçerek semtin sonuna vardılar. Bir Müslüman mezarlığının yanında bir hanın kalıntıları göründü. Kevork bir duvardan düşmüş olan kare şeklinde bir taşın üzerine oturdu. Vartan onun önünde durdu ve papazın dinlenmesi için bekledi. "Bizlerden çoğu intikam," diye bağırıyor oğlum, "ve bu tepki sizin de birkaç makalenizde var." Papazın sesinde azarlamaya benzer bir üzüntünün izleri vardı. Vartan konuştuğu kişinin yaşına ve görevine saygısından dolayı dikkatli cevap verdi. İktidarı elinde tutan ve Ermeni halk için hiçbir eşitlik niyeti beslemediği gibi intikam çığlıkları atan canilerin maskesini düşürmek istedim peder. Kevork biraz da takınılmış vakarlı bir sesle, "O noktaya sizlerin sayesinde gelinecek oğlum. İntikam büyük bir hata olurdu. Ayrıca unutmayınız ki dinimizle de bağdaşmayan intikam arzusu için kaybedecek vaktimiz de yok. İnsanlarımızın hepsi buradalar. Durumlarını siz de gördünüz. Onlar desteklenmeli ve beslenmeliler. Onlara ve kamplarda sefalet içinde yaşayan herkese yaşam hevesi yeniden kazandırılmalı. Söylediğim gibi yarını bugünden düşünmeliyiz." Vartan başını salladı. "Tamamen sizin gibi düşünüyorum. Gelecek Ermenistan'ın olacaktır. Çoğumuz bunun hayalini kurmaktayız. İnsanlarımızın çoğu bunun hayalini kuruyor ve doğum saatini hazırlıyor." Kevork alçak sesle, "Beni endişelendiren tam da budur," dedi. Yüzü yakalanmış bir çocuğun yüzü gibiydi. "Evladım, siz milletvekiliydiniz. Ünlü bir yazarsınız. Size güveniyorum. Kararınıza güveniyorum." "Kuşkuların yiyip bitirdiği bir adamı onu yargılamaksızın dinlemeye hazır mısınız?" Vartan biraz şaşırdı ve papazla eşit yükseklikte olması için çömeldi. "Elbette Kevork. Düşündüğünüz Ermenistan nasıl görünüyor? Söyleyin. Eğer makalelerimi okuduysanız bunu biliyor olmalısınız. Ben onları tekrar tekrar okudum. Fakat buna rağmen söyleyin. Önceleri Küçük Ermenistan diye adlandırılan Kilikya, Osmanlı İmparatorluğu'nun Altı Ermeni vilayeti, başka bir deyişle Batı Ermenistan ve Ermenistan'ın Rusya bölümü, yani Doğu Ermenistan, bunlar üzerinde müttefiklerle temsilcilerimizin pazarlık ettiği bölgeler." Bir çakıl taşıyla oynamakta olan papaza inceleyerek bakmak için sözüne ara verdi ve sordu. "Endişeniz bundan mı ileri geliyor, peder?" Kevork içini çekti ve başını salladı. "Bir kere insanlarımızın çoğunlukta bulunduğu ve güvenlikte olduğu Ermenistan'ın Rusya bölümünü bir tarafa bırakalım. Fakat Anadolu ve Kilikya'da çoğunluk sağlamak için yeteri kadar Ermeni olacak mı?" "Bu bir sorun olabilirdi," dedi Vartan. "Müttefiklerin garantörlüğüne bu yüzden ihtiyacımız var. İnsanlarımızın geri dönüşünü sağlamak zorundayız. Demin ziyaret ettiğimiz yeni doğan çocuğa bir ülke vermek zorundayız. İnsanlarımız da geri gelecekler mi? Doğdukları topraklara geri dönmede niçin tereddütleri olsun ki? 1895 ve 1915 katliamlarını hatırlayacakları, kendileri ve çocukları böyle bir şeyi bir kez daha yaşamak istemeyecekleri için. Eğer Avrupalı güçlerin koruması altında bir devlet kurarsak korkmalarına gerek yok." Papaz Vartan'ın kolunu tuttu ve gözlerinin içine baktı. "Bu mümkün olacak mı evladım? Bundan emin olmayı o kadar isterdi ki." Vartan dürüst kalmak için açık bir cevap vermedi. "Mümkün. Evet, ama olup olmayacağını söyleyemem. O halde sizin de kuşkunuz var," diye bağırdı papaz. "Bunu demek istemedim. Politikada asla emin olunamaz," dedi Vartan. Özür diler gibiydi. Buna rağmen amaca ulaşıp ulaşamayacağını bilmemek, gerçekleşmesi için sıkıca çalışmaktan bizi alıkoymamalı. Sorusu olan tek kişinin kendisi olmadığını görmekten teselli bulan Kevork, öğütlerini daha ayrıntılı hale getirdi. "Biliyor musunuz evladım, bugün birçok Ermeni İran'da, Kıbrıs'ta, Mısır'da ve Avrupa'da küçük topluluklar oluşturuyor. Ben geleceklerinden emin olmadıkları imparatorluğa geri dönmelerini onlara söyleyecek durumda görmüyorum kendimi." Vartan yeniden ayağa kalktı. Kevork bu geri çekilme hareketinde bir protesto işareti gördü. "Beni yanlış anlamayın evladım. Bunu bir bozgunculuk olarak görmüyorum. Sadece şimdi yerleştikleri yerlerde kalıp kalmama kararının bu kardeşlerimize bırakılmasının doğru olup olmadığını kendime soruyorum. Bu konuda bugünden bir şey söylenemez. Eğer bağımsız bir Ermenistan yaratmayı başaramazsak bunun üzerinde konuşulacaktır. İleriyi o zaman daha iyi görürüz." Kevork önce tereddüt etti, sonra güvensiz bir sesle konuştu. "Benim kuşkularım var. Siz de geleceğin ne getireceğini tam olarak bilmiyorsunuz. Daha pek çok insanımızın buna benzer düşünceleri mutlaka vardır. Herkesin kendi geleceği hakkında düşünmeye zamanı olduğundan makalelerinizde söz etmelisiniz." Vartan kesin bir sesle "asla," dedi. "Bu kendi anavatanını kurtarmayı umut eden Ermenileri demoralize etmek, müttefiklerimizi yanıltmak ve düşmanlarımıza argüman sağlamak olurdu. papaz şaşırdı. Vartan saatin kaç olduğunu anlamak için güneşin durumuna baktı. Ben öğleden sonra yeniden Paşazade Şakir Mithat'ın grubuna katılmak zorundayım. Bu dervişler grubuna katılmanız çok akıllıca bir işti diye mırıldandı Kevork. Konuştuğu adamla barışık olmak istiyordu. Gerçi tek başına da kalkabilirdi ama Vartan'ın ona yardımcı olması için elini uzattı. Aralarında oluşan uçurumu kapatmak istiyordu. Vartan papaz kalktıktan sonra da kolunu sıkıca tutmaya devam etti. Daha bir saatten fazla zamanımız var evladım. Size bir parça refakat etmeme izin veriniz. Yolda bir yetim evinin önünden geçeceğiz. Size çocukları göstermek istiyorum. Vartan, Kevork'un kendisinden iyimser bir havada ayrılmak istediğini sezdi ve teklifi kabul etti. Pazarı susarak geçtiler ve üzerinde iç kalenin bulunduğu tepeyi dolandılar. Kevork, bir yetim evine dönüştürülmüş olan Alman okulunun demir kapısını çaldı. Gri, uzun taşlardan dikdörtgen şeklinde yapılmış binanın sivri kemerli pencerelerinden başka bir özelliği yoktu ve demir çitin arkasından karanlık bir etki yaratıyordu. Bir sebze bahçesinde temiz hava almak için dolaşan bir kadın ve bir erkek onları selamlamak için ziyaretçilere doğru yürüdüler. 40 yaşlarında, kızıl saçları ve atletik vücuduyla bir subay gibi gözüken bir adam olan Edward Greiter, matematik, marangozluk ve makine dersleri veriyordu. 30 yaşlarında çok güzel, esmer bir kadın olan Beatrice Rohner, misyoner olarak çalışıyordu ve enstitüyü yönetiyordu. Papaz, kimliği hakkında daha fazla bilgi vermeden Vartan'ı arkadaşı olarak takdim etti. Genç kadın, mükemmel bir Türkçeyle, yatak odalarını ve mutfağı görmek ister misiniz diye teklif etti. Yemeğe kalacak mısınız? Maalesef fazla zamanımız yok diye cevap verdi Kevork. Acaba sınıfları görebilir miyiz? Çocuklar şu anda dersteler. Biz sadece bir göz atmak istiyoruz. Kadın onları eve götürdü ve parkeleri yıpranmış yolun sonunda büyük bir odaya götüren kapıyı açtı. Tahminen 30 çocuk dizlerinde bir defterle yerde oturuyor ve bakışlarıyla kadın öğretmenin kara tahtaya rakamları yazdığı tebeşiri izliyorlardı. Ne kadar gayretli öğrenmeye çalıştıklarına bakınız sadece diye Vartan'ın kulağına fısıldadı Kevork. En kötü vahşeti görmüş olmaları gereken şu akıl fışkıran gözlere bakın. Vartan, Thomas'ı tekrar bulmak umuduyla bu gözlerden her birini tek tek incelediğini fark edince döndü. Asli iş olarak artık çocuklarla ve misyonerle konuşmaya hevesi yoktu. Yeniden caddeye çıktıklarında papaz ona bir süre daha refakat etti. Kevork coşkuyla konuşuyordu. Bu küçükleri gördün mü? Bu geleceğin tohumudur. Biz onları israf etmemeliyiz. Hala oğlunu düşünmekte olan Vartan başını salladı. Kevork aynı taşkınlık içinde devam etti. Birçoğumuzun hayalini kurduğu Ermenistan, Büyük Dicle'nin Karadeniz'den Akdeniz'e kadar uzanan azametli ülkesidir. Bir devlet ki silah gücüyle ayakta duran, kanunlarıyla kendisinden daha güçlü komşularını zorlayan bir devlet. Ben böyle bir Ermenistan'ın bir daha asla olmayacağına inanıyorum. Vartan sinirli bir şekilde, bunu gelecek gösterecek diye cevap verdi. Ermenistan, Büyük Ermenistan, ebedi Ermenistan ancak ve sadece bu çocukların her birinde yaşamaya devam edebilir. Geçen ay bir rüya gördüm ben. Yeni bir Musa halkımızı vaat edilen ülkeye götürüyordu. Ama bu ülke Anadolu değildi. Acaba yeryüzüne dağılmak bizim kaçınılmaz kaderimiz midir? Bunu böyle kabul edemem. Bir şey denenmeden önce pes etmek. Hayır, sizin düşüncenize saygı duyuyorum peder ama katılmıyorum. Her şeyden önce bu görüşü kamuoyuna açıklamak asla söz konusu olamaz. Derin bir sessizlik oldu. Papaz, Vartan'ın kolunu öylesine sıkı tuttu ki bu, ruhani adamın çaresizliğini açıkça gösteriyordu. Vartan ona acımıştı. Peder, halkımız için yaptıklarınız açık ve kesindir. Yorulmak bilmez fedakarlığınız çok değerlidir, eşsizdir. Tüm bu değerler yerli yerine oturacaktır. Haklısınız evladım diye onayladı papaz. Hepsi yararsız laflar. Biz kolları sıvamalı, önce acil olan sorunlarımızı çözmeliyiz. Vartan'ın sözlerini bir günahmış gibi algılamıştı. Birkaç adımdan sonra sevinçle konuştu. Evet, biz ilahi adalete güvenmeliyiz. Bizler çoban köpekleriyiz evladım. Siz, özellikle siz, her yere dağılmış olan koyunları arayıp buluyorsunuz ve bizler de yabancı misyonerliklerin yardımlarıyla sürüyü yeniden inşa etmeye çalışıyoruz. Bu yetim evi ve çevredekiler birer koyun ağılı gibidir. Savaştan sonra bu sürüyü emin bir yere götüreceğiz. Vartan kurnazca, bu yer her neresi olursa olsun diye gülümsedi. Neresi olursa olsun diye doğruladı papaz. Benim tuhaf düşüncelerimi hafife almadığınız için size teşekkür ederim. Onları benim ilerlemiş yaşıma verin. Hayır Kevork, Ben senin bu görüşlerinde geçmişin tekerrür etmemesi özlemini görüyorum. Hepimiz aynı ortak gelecek hayaline sahibiz. Ermenistan'ın çocukları için özgür bir yaşam. Müezzin öğle namazına çağırıyordu. Tanrı sizi korusun evladım diye fısıldadı Kevork. Tanrı sizi korusun peder. Vartan yaşlı adamı kucakladı ve oradan acele uzaklaştı.